Ayrım 19.
Küçük bir çocukla bir ihtiyar kadın dolaşıyor. Morris ortada yok. Onu çeyrek geçiyor. Lucy, Morris'in dakika sektirmediğini söylemişti. Onu 25 geçiyor. Buçuğa kadar bekleyeceğim. Gelmezse Lucy'ye uğrarım. 6'da işinden dönüyor. Mado bahçenin çıkışına doğru yürüdü. Birden gazetelerin dağıtıldığı gün Lucy'nin yanındaki çocuğu gördü. Jaco'ydu adı. Lucy kısa süre önce Ağustos sonunda gruba katıldığını söylemişti. Nedenini bilmiyordu ama Mado çocuktan hoşlanmamıştı. Sonra da kendi kendine kızmıştı. Babam gibi insanların dış görünüşlerine bakıp yargıya varıyorum. Mado Jaco'nun yanından geçti. Gelmesi gereken Morris'ti. Belki Jaco ile bir rastlantı sonucu karşılaşmıştı. Hem dışarıda birbirlerini görünce selamlaşmaları gerekiyordu. Jaco kendiliğinden yanına geldi. Günaydın Frans. Günaydın Jaco. Bir şey mi söyleyecektin? Morris'in yerine geliyorum. Kendisi nerede? Jaco cevap vermedi. Kenara çekildi. Mado düşünecek zaman bulamadı. Polisler koluna yapıştılar ve Mado'yu cezaevi arabasına sürüklediler. İyi aydınlatılmış bir çalışma odasına soktular Mado'yu. Masanın üstünde porselenden kadın çobanlar ve eski bronz çerçevede güzel bir kadın resmi vardı. Binbaşı Krausgrell kibar davrandı. İnsanda yakınlık uyandıran sevimli bir yüzü vardı. Mado'yu bir koltuğa oturttu, sigara içip içmediğini sordu. Sabırla dudaklarında belli belirsiz bir gülümsemeyle uzun hikayesini dinledi. Nereden ve nasıl geldiğiyle ilgili. Sık sık tekrarlıyordu. Tamam, tamam. Bütün bunlara bakarız. Siz de akşama doğru kentte dolaşabilirsiniz. Mado'yu kuşkulandıran tek şey vardı. Adını sorduklarında Antoinette Lori demişti. Oysa binbaşı ısrarla Bayan Frans diyordu kendisine. Jaco ihanet etmiş olabilir miydi? Bu düşünceyle geçirilecek zamanı yoktu. Can sıkıntısı ve güven numarası yapıyor, gülümsüyordu. Yine de beni neden yakalattığınızı anlamıyorum binbaşı. Doğrusu benim de pek anladığım yok. Ama aslanımın hatasına neredeyse şükredeceğim. Bu hata çok tatlı bir hanımla konuşabilmemi sağladı. Birden yan odadan bir çığlık geldi. Öyle korkunç bir sesti ki bu, Mado yerinden fırladı. Binbaşı güldü. Hep böyledir. Rahat rahat çalışmama engel olurlar. İki kanatlı kapıyı ağır ağır açtı. Mermer bir masa üzerine Morris yatırılmıştı. Bir Alman askeri kırbaçla karnına vuruyordu. Morris haykırıyordu. Ah! Jaco hainin biridir. Sen de alçaksın. Bırakın artık Alfred, dedi binbaşı. Bir hanımla görüşüyorum. Beni rahatsız ediyorsunuz. Mado gözlerini Morris'ten ayıramıyordu. Yüzü kan içindeydi. Hareketsiz yatıyordu, ölü gibi. Binbaşı kapıyı kapadı. Özür dilerim. Bu görüntü genç bir kadının sinirlerine pek iyi gelmez, biliyorum. Hem buranın havası pek tatlı değildir. Her şeyin bittiğini anlamıştı Mado. Jaco hepsini ele vermişti. Bütün gücünü topladı. Beni neden burada tutuyorsunuz? Vakit kaybediyorum. Evet, tatsız bir şey. Neyle uğraşırsınız bayan? Yani barışçı çalışmalarınızdan söz ediyorum. Limoges'daki bir çini fabrikasında desen çiziyorum. Ne güzel. Daha çok çiçek yapıyorsunuz herhalde. Karıma siklemenlerle süslü bir çay takımı aldım. Sakın sizin resminiz olmasın üzerindeki. Jaco'ya gelince. Ona hiçbir kötülük yapmadık. 2-3 güne kadar salıverilecek. Çözümlenmesi gerekli bir takım resmi işlemler kaldı, o kadar. Beni de bırakacak mısınız? Bilmem, sizi bırakabilirim. Yapabilirim bunu. Nasıl anlatmalı? Bütün olup bitenler çok tatsız. Hele sizin gibi güzel bir yaratığın başına geldiğinde. Size işkence etmek değil, sizi okşamak isterdim. Bakın ne öneriyorum. Önce bana her şeyi söyleyeceksiniz. Mukavemetçilerin listesini, adresleri verecek, yaptıklarınızı ve öteki ayrıntıları anlatacaksınız. Sonra bir dantel örtünün altına uzanacağız ve ben günahlarınızı bağışlayacağım. Ardından da özgürlük ve bol çiçek. Gerçekten böylesi yan odada sorguya çekilmekten çok daha iyi. Üstelik Alfred oraya cennet diyor. Mado'nun yanına geldi, yanağını okşadı ama hemen çekti elini. Gidi yılan seni. Alfred, şuna küçük bir ders verin. Alman teğmenini görünce Jose makinalıya yapıştı. Herkes kahkahadan kırılıyordu. Mickey olduğunu anlamadın mı? Çekin görünüşü daha da etkileyiciydi. Kurşuni bir gabardin pardüsü, bir fötr şapka giymişti. Koltuğunun altına da domuz derisinden koca bir evrak çantası sokmuştu. Dört mukavemetçinin sırtında Alman üniforması vardı. Çek çok iyi Almanca konuşuyordu. Mickey ile kıyafet değiştirmiş partizanlar ona eşlik edeceklerdi. Muhafızın kentteki Almanları çağırabileceğini düşünerek dede ile makinalı tüfekliler büyük kapının yanında mevzilenecek, gerektiğinde ateş açacaklardı. Voronov, Charlotte ve Jose de kuledeki nöbetçiyi alaşağı etmeye çalışacaklardı. Herkes toplandığında dede, cezaevine 120 kilometre var dedi. Sabahın üçüne kadar işimizi bitirmiş olmalıyız. Geç kalırsak yarın hepsini kurşuna dizerler. Döne döne giden yolda karanlık ve yağmurlu gecenin içinde delicesine ilerlediler. Şoförler bir an önce varmak istiyorlardı. Arkadaşları kurşuna dizilecekti yoksa. Denetim noktalarına rastlamamak için kestirmeden vurdular. Yağmurun taradığı karanlıkları delmeye çalışıyorlardı. Çek büyük kapıyı vurdu. Açın! Kimsin? Gestapo, mahkumları almaya geldik. Nöbetçi Fransızdı. Görevli iki Gestapo subayı cezaevi komutanının odasındaki sedirlerde mışıl mışıl uyuyorlardı. Nöbetçi kapıyı açmadı. Emir almıştı kapıyı kimseye açmamak için. Çek haykırıyordu. Sersemler, hepinizi Almanya'ya süreceğim. Nöbetçi küçük pencereden bir kere daha baktı. Gelen gerçekten Gestapo'ydu. Allah belalarını versin. Biri emrediyor derken öbürü gelip tersini söylüyor. Ceremesini de biz çekiyoruz. Böyle bir herifi kızdırdık mı gözünü kırpmadan bizi çalışma kampına sürüverir alimallah. Çek kapıya vuruyor, sövüp sayıyordu. Nöbetçi içini çekti, küçük yan kapıyı açtı. Gürültüyle uyanan Gestapo ajanları avluya koştular. İçlerinden biri haykırdı. Ateş! Bir makinalı takırdadı, iki Alman aynı anda yere devriliverdi. Voronov kuledeki nöbetçiyi bayıltabilmişti. Şimdi avluyu makinalısıyla tarıyordu. Direnmeye niyetlenen bir gardiyan iki Gestapo ajanının akıbetine uğradı. Hücreleri aç dedim iki. Ölüm cezasına çarptırılanlar Almanların geldiğini, kendilerini götüreceklerini sandılar. Biz mukavemetçiyiz be diye bağıran Mickey'e kimse inanmadı. Arkadaşlar şerefimizle ölelim. Hep bir ağızdan Marsilya'yı söylemeye başladılar. O zaman Mickey, avana kalayı, salaklar, sersemler ve daha birçok yakıştırma adla topuna sövdü. Ağzını bozdukça mahkumlar keyifleniyorlardı. Ancak bizden biri böyle küfredebilir. Derken tutuklulardan biri ona doğru atıldı. Röne! Mickey arkadaşının boynuna sarıldı. Sonra bir kere adım Röne değil Mickey dedi. Sonra söylevler ve çiçek işi akşama. Şimdi elinizi çabuk tutun. Kamyonlar aşağıda bekliyor. Yerler numaralı değildir. Önceden bilesiniz. Hücrelerden birinin kapısı açılmıyor. Gardiyan sövüyordu. Anahtar kırıldı. Anahtar mı dedi Mickey? Dur bakalım. Daha bir şey görmedin sen. Ağzını burnunu kırdığımda anlarsın. Zindancı omurdanarak kapıyı açtı. Morris yerde yatıyor, kımıldanamıyordu. Sırtlayıp götürdüler. Mado gardiyanlar arasında Jaco'yu gördü. Burada ne işiniz var? Jaco yüzüne bakmadan cevap verdi. Sabah salı verecekler. Almanlar burada beklememi söylemişlerdi. Mado dedeyi fark etti. Gabriel Peri müfrezesinde çalıştığı sırada tanıyordu onu. Dede burada bir hain var. Morris'i ele verdi. Dede karşılık verdi. Haini de götürüyoruz. Aşağı yukarı tümü o sabah kurşuna dizilecek 27 kişi kurtarmışlardı. Charlotte kardeşine kavuşmuştu. Mickey bir türlü kendine gelemiyordu. Şu işe bak yahu. Birden Pierre'i gördüm. Birlikte aynı atölyede çalışmıştık. Kamyonlar dağa tırmandı. Gün ışıyordu. Çevreleri yapraksız ve nemli bir ormanla kaplıydı. Dede kamyonu durdurdu. Jaco'ya. Bir hain için kurşun harcamak rezillik dedi. Ama biz hain değiliz, partizanız. Al sana en iyisinden bir sigara, içebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Jaco'yu vurdu, yola çıktılar. Yakayı sıyırmışlardı. Jose, Charlotte ve Ay'ın bulunduğu araba görünürde yoktu. Nasıl olur da onları geride bırakırsınız? Gidin biz size yetişiriz dedi ayı. Anlıyorsun ya, ayı bir şey dedi mi? Ayı da kim diye sordu Mado. Görmedin mi? Çam yarmasının teki. Bir Rus subayı. Beyazlardan değil, gerçek oralı. Madenlerden kaçmış. Herkes ayı hakkında ne biliyorsa anlattı. Bir tek dede somurtuyordu. Bu ayı da nerede kaldı? Mickey hücreleri dolaşırken gardiyanlardan biri Charlotte'a cezaevinde olup bitenleri anlatmıştı. En kötüsü SS subayı. 500 metre ötede duruyor. Bir villa vermişler herife. Akşam buraya gelip tutukluları sorguya çekiyor. Almanlar ona bir numaralı usta diyorlar. Tutukluları ayaklarından asıyor. Voronov bir öneride bulundu. Şu ustayı bir görsek mi? Charlotte ile Jose kabul ettiler. Her şey yolunda gitti. SS subayı tabancasına davranacak fırsatı bile bulamadı. Voronov dolapta ne kadar dosya varsa topladı. Yola çıktıklarında hava aydınlanmamıştı daha. Jandarmaların arasına daldılar. Şoför bütün gücüyle gaza bastı. Küçük Citroen zikzaklar çiziyor, tavşan gibi sekiyordu. Neyse yırtmışlardı kefeni. Genç kızlar ellerinden geleni yaptılar. Yemek nefisti. Önceki gün levazım subayı dedikleri Yves, 4 koyunla bir fırça şarap getirmişti. İçildi, şarkılar söylendi, öpüşüldü. Mickey'nin eski dostu Pierre belki 100. kere aynı şeyi tekrarlıyordu. Ama işha, biz sabah kurşuna dizilmeyi bekliyorduk. Onun yerine şimdi dostlarla kadeh tokuşturuyoruz. Morris bir kulübede yatıyordu. Sordu. Jaco nerede? Hesabını gördüm dedi dede. İyi dedi Morris. Kaçmasından korkuyordum da. Mado sonunda ayıyı gördü. Dev yapılıydı ama gözleri çocuklarınkinin eşiydi. Ona içini döktü. Yıllar önce eski hayatımda bir Rus arkadaşım vardır. Bildiği Rusça sözleri hatırlamaya çalıştı. Yüzü hüzünlü bir gülümsemeyle aydınlandı. Rusça, cehennemin dibine yollayacaklar beni dedi. Voronov gülmeye başladı. Nereden öğrendin bunu? Sizde papatya yaprakları koparılırken böyle denmez mi? Hayır. Voronov Mado'yu dostça kucakladı. Beni göğsünde sıkacak. İşte Rusça'da böyle denir. Yarın büyük bir bayramı kutluyor bizimkiler. Devrimin yıl dönümünü. Dede yerinden kalktı. Rusların sağlığına içelim. Voronov sürüp giden büyük savaşı düşündü. Yakın bir gelecekte Kiev ele geçirilecekti. Zor işte bu. Nehir genişti. Kıyılar da dimdik. Herhalde bir çevirme hareketine girişilecekti. Sonunda kent alınacaktı ya. Bir başka yaz geliyordu gözünün önüne. Step, pelin ağaçlarının kokusu. Don Nehri. Sergin yanı sıra yürüyordu. Susuyorlardı. Yürekleri büyük bir acıyla doluydu. O günden bu yana çok şey değişmişti. Sergey neredeydi acaba? Belki de Dinyeper kıyılarında. Mado kendini toparlayamıyordu bir türlü. Sırtı, bacakları acıyordu hep. Almanı ısırdığında sığır sinirinden kamçıyla dönmüşlerdi. Ölüme hazırlamıştı kendisini. Önceki gün kafasında bir tek şey vardı. Sampa müfrezesindekiler beni bekliyor. Ölüm Mado'nun gözünde çektiği işkencelerden kurtulmaktı. Bunun ötesinde bir şey göremiyor, anıları bile canlanmıyordu. Ve birden dede hücresine dalıvermişti. Kuru yaprak kokuyordu ortalık. Ocak tütüyor, Mickey şarkı söylüyordu. Hayatın keyfini çıkarabilirdik ama bizim kaderimiz başka. Duyamadan ölmek gerek, doğan günü karşılayan horozu. Bir genç kız okşayan bakışlarla onu süzüyordu. Bu Rus'a ayı diyorlardı. Oralı. Hayır. Sergey beni kucaklayıp göğsünde sıkamaz. Hem neye yarar? Bütün bunlar geçmişte kaldı. Mado'nun gözleri yaşardı. Bir şey değil canım. Ocak tutuyor da. Çam kozalakları da ne garip yanıyor. Yaşayacakmışım demek. Hayat yeniden tatlılıkla cap canlı, anlaşılmaz, odun ateşi gibi sarılıyordu Mado'ya. Lejan, Avukat Garay'ın geniş yazıhanesinde oturmuş, Şatöle adında birini bekliyordu. Ne garip, şu boğa temsilcileri de metroya takmışlar kafalarını. Bütün delegeler bir metro istasyonunun adını taşıyor. Peki ama Şatöle de nerede kaldı? Geceyi kentin öbür ucunda geçireceğim. Aramalar yüzünden metroya binmek de olanaksız. Çalışma yerinin duvarları avukatın siyah cübbesiyle çekilmiş bir sürü fotoğrafıyla dolu. Kollarını gökyüzüne kaldırıyor, yumruğuyla tehdit ediyor, gözlerinden fotoğrafta görülebilen yaşlar akıyor ya da hoşnutlukla gülümsüyor. 1941 yılında Garsi şöyle diyordu. Pöteğin Jeanne d'Arc'tır. Şimdi hava değişti. Garsi mukavemetçilerle ilişki kurdu. Almanlar ülkeden kovulduğunda onları Garsi kovmuş sayılacak. Başkası değil. Lojan esnedi. Öyle bir çağ gelir ki insanlık güldürüsü usandırıcı olur. Şatöle'de gelmiyor bir türlü. Neyse, göründü. Şatöle zayıf, uzun boylu, zeki gözlü, bakışlarıyla insanı delip geçen bir adamdı. Lojan onun basit bir el ulağı olmadığını hemen anladı. Şatöle Fransız kentlerinin bombalanmasından söz etti. Alman radyosu Fransız halkının müttefiklere karşı kışkırtmaya çalışıyordu. Görevimiz Fransızlara bütün bu felaketlerden kurtulacakları günün yaklaştığını anlatmaktır. Hiç kuşkusuz diye cevap verdi Lojan. Ancak bir sorun var, silah sorunu. Havacıların tutumunu yermek benim işim değil. Kendi görüşümüzden, Fransızların görüşünden söz etmek istiyorum. Bir demiryolu köprüsünün uçulması kararlaşıyor. 7 kere çevre bombalanıyor, kent neredeyse tümüyle yıkılıyor ama köprü ayakta. Oysa biz son 6 ay içinde 28 köprü uçurduk. Daha fazlasını da yapabilirdik. Silah sıkıntısı çekiyoruz. Paraşütle silah atılması dertli bir iş. Ama şimdiden sonra işlerin yoluna gireceğini sanıyorum. Canım, paraşütle atılmasından vazgeçtik. Neden eldeki silahlardan bize de vermiyorlar? Neden silah koleksiyonu yapmak istiyorlar? Neden mi? Çıkarma gününe saklamak için. Şu yapılacağı hep söylenen çıkarma gününe mi? Yapılır yapılmaz. Kararı biz vermiyoruz ki. 1942 yılında Almanlara saldırmanın yersiz olduğu, birkaç hafta içinde çıkarma yapılacağı bana söylendi. Bu yaz General Schomburg'un öldürülmesinden sonra arkadaşlarınızdan biri bana "Güçleri parçalamak neye yarar?" dedi. Nasılsa Ağustos ayında çıkarma yapılacak. Oysa Kasım ayındayız. Kışın sis birliklerin karaya çıkarılmasını engelliyor. İlkbahar ve sonbaharda ise Manş denizinde fırtına var. Yazında hava çok açık deniyor bize. Tek umudum Ruslar Alman sınırına vardığında bu bayların barometreyi incelemekten vazgeçmeleri. Şatöle gülümsedi. Ruslar iyi savaşıyor, kimse tersini söyleyemez. Ben de askerim Bayluk. Kızıl Ordu'nun stratejisini değerlendirecek durumdayım. Ama Rusların değil, Amerikalılarla İngilizlerin planlarını hesaba katmak zorundayız. Londra'da büyük görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı söyleniyor. Örneğin General Arnold, Alman kentlerinin bombalanmasıyla yetinilebileceği inancında. Güney'e kayılmasını savunanlar var. İtalya'ya büyük sayıda asker çıkarıldı. Demek oturup beklemeliyim. Kimse beklemeyi önermiyor. Beklemenin başka türlüsü olabilir mi? Bekleme dostlarınızca uydurulmuş bir sözdür. Belki, ama sebep olan da sizsiniz. Boğa ülkenin iç güçlerini hareketsizliğe itiyor. Boğa elinden geldiği kadar paraşütle silah atmaya çalışmaktadır. İyi ama atılan bu silahlar toprağa gömülüyor. Almanlardan gizleniyor Bayluk. Niçin kızdığınızı anlayamıyorum doğrusu. Lojan yerinden kalktı. Geniş odayı enine boyuna dolaştı. Gözlerinin içine bakıp Şötele'ye. Belki zaferden sonra parlamentoda ya da barış konferansında böyle konuşulacak. Ama şimdi bu sözlerin sırası değil. Bu akşam her birimiz kendini Gestapo merkezinde bulabilir. İki yüzlük neye yarar? Şatöle sakin cevap verdi. Sinirliği yalnız hırsla sigarasını söndürüşünden sezilebiliyordu. Peki, sizinle boğa temsilcisi gibi değil, sıradan bir Fransız gibi konuşacağım. Ben Katoliyim, siz komünistsiniz. Garsi'nin iş yerindeyiz. Az sonra gelip ikimizi de tutuklayabilirler. Aynı Gestapo ajanları bize işkence edebilir, hatta aynı arsada kurşuna dizilebiliriz. Çok haklısınız. Almanlar tarafından birleştirildik. Bizleri birleştiren tek şey Almanlar değil korkarım. Birleştirip birleştirmedikleri de ayrı bir konu. Sizinkilerden pek çoğunun gözü bir türlü açılamadı. Bize silah vermekten korkuyorlar. Bu da doğru. Bir yıl önce durum başkaydı. O sıra herkes sizinkilerin yiğitliğine hayrandı. Ben bile mucizenin gerçekleştiğini ve halkın birliğe kavuştuğunu sanmıştım. Ama mucize çağında yaşamıyoruz. Durum düzeldi. Doğrudan Almanlar yenilgiye uğradılar. Kötümserliğinize rağmen er ya da geç müttefikler çıkarma yapacaklar. İtalya'nın işi bitti. Alman halkının morali sıfır. Ve şimdi bizde ilk çatlaklar kendini gösteriyor. Şaştınız mı? Ben hiç de şaşmadım. Dünya olaylarına bakın. Tıpkı böyle. Volga kıyısında savaşılırken düşmanlık söz konusu edilemezdi. Herkes Bolşevikleri alkışlıyordu. Oysa şimdi Anglo-Saksonlar ayıyı öldürmeden paylaşmayı düşünüyorlar. Elden ne gelir? İnsanım, insanla ilgili hiçbir şey yabancım değil diyen Terentius. Lojan büyük bir bezginlik duydu. Bu adamla konuşmak neye yarar? Şötelen'in her sözünden nefret okunuyor. Ve Lojan kestirdi attı. Yeterince felsefe yaptık. Söyleyin bakalım, bize silah verecek misiniz yoksa vermeyecek misiniz? Boğa temsilcisi mi yoksa basit bir Fransız olarak mı cevap vermemi istiyorsunuz? Lojan gülümsemekten kendini alamadı. Her şeyden önce boğa temsilcisi olarak. Mümkün olduğu kadar, özellikle de yeni paraşüt merkezlerinin kurulmasından sonra, Aralık ya da Ocak'ta. Peki Fransız olarak? Fransız olarak vermem. Lojan giderken avukat Garci dışarı fırladı. Lojan'ın elini avuçlarına aldı, sesini titreterek "Sizler birer kahramansınız, bizim kahramanlarımız" diye tekrarladı. Lojan alaylı alaylı gülümsedi. Hadi bakalım, duvara asılacak bir fotoğraf daha çıktı. Dalgın dalgın yürüyordu kentin içinde. Bir şey elde edemeyeceklerini daha görüşmeden önce biliyordu. Arkadaşları direttiği, zorladığı için görüşmeye gelmişti. Ama Şötele ile yaptığı konuşma ağzında bir acılık bırakmıştı. Lojan ister istemez geleceği düşünüyordu. Saf kişiler ortalıkta hiç faşist kalmayacak ve yeryüzü cenneti kurulacak sanıyorlardı. Oysa bizi bekleyen sıkı, amansız, belki şimdikinden de zorlu bir savaş. Dünün kukulatalileri bizimle barış yapar mı? Şu sıra bize gerek duyuyorlar. Adamlarımız ölmeyi biliyor. 43 yılında bunun önemi henüz büyük. Ama 49'da bizimle nasıl konuşacaklar? Savaş bitse de iş başındakiler ayrılmayacak. Ne acı. İnsan hiç olmazsa mutluluğu düşleyebilse. Geceyi kentin öbür ucunda hiç tanımadığı birinin evinde geçirdi. Ev sahibesi onu içeri aldıktan sonra komşusuna gitti. Lojan saatine baktı. 8'e geliyordu. Bari 9'da orada olacaktı. Biraz dinlenebilirdi. Küçük yatağa oturdu. Bomboş oda soğuktu. Lojan partisini çıkarmamıştı. Derin ve yoğun bir üzüntü her yanını kapladı. Gelecek konusundaki düşüncelerine kendi kişisel acıları karışıyordu. 4 yıl önce mutluydu, iyi hatırlıyordu. İlkbahardaydı. İşinden dönmüştü. Mimi yaramazlık yapıyordu. Babasının dolma kalemini açmış, içindeki bütün mürekkebi halının üzerine dökmüştü. Pol sınavlara hazırlanıyor, şöyle diyordu. En zor gelen de trigonometri. Josette, Chopin'in bir nocturnunu çalıyordu. Şimdi hiçbiri kalmamıştı. Josette nerede? Belki o da yabancı ve buz gibi bir odada Gestapo ajanlarının gelip kendisini götürmesini bekliyor. Belki köylerdeki mukavemetçilere katıldı. Belki çoktan öldü. Bağlantı kötüydü. Uzun süredir karısından mektup alamıyordu. Pol öldü. Mimi de. Savaş bitebilir ama onlar dönemeyecekler. Rosette'le ikimiz dalları kesik birer ağaç gibiyiz. Bu dallar bir daha yeşermeyecek. Kapı vuruldu. Kucağında küçük Janos'uyla gelen Marie'ydi. Onu yanıma alırsam rahat ediyorum. Polisler tebelleş olmuyorlar. Hem bırakacak kimsem de yok. Şimdiye kadar görmemiştin değil mi Luke? Pepe'ye benziyor mu? Lojan gülümsedi. Bir minicik bebeğin Pepe'ye benzeyebilmesi ona garip gelmişti. Ama uzun uzun baktıktan sonra düşündü. Bir bakıma doğru. Mile'den aldığı yanlar var. Gözleri, hareketleri, kollarını anasına uzatışı, minicik ellerini oynatışı, gülümsemesi. Şeytan gibi, dedi Mari. Gerçekten Pepe'nin çocuğu. Kaç yaşında, iki oldu mu? Yok canım, henüz daha 14 aylık.